Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir iftar sohbetinde, Ramazan sohbetinde daha birlikteyiz. Gençlik ve din konusunu konuşmaya başlamıştık Lütfi Arslan Bey'le. Bugün de o konuyu konuşacağız. Geçen sohbetimizin sonunda ailede gencin dinle buluşması konusunu konuşalım demiştik. Yani aile çocuklarımızın hemen ilk eğitimini aldığı yer. Hani kişiliğinin belki de yapı taşlarının yerine yerleştiği, hatta ana rahmine düştükten sonra başlar bu eğitim denir. Öyle bir eğitimden bahsediyoruz. Gene de aşağı yukarı ilkokul, lise çağları çocuğun hayatının bir bölümü aile bünyesinde geçiyor. Bir alışveriş olduğu olacağı muhakkak. Onu konuşalım Lütfi Bey kardeşimle diyorum. Hoş geldin.
Hoş bulduk Ahmet abi.
Lütfi'ciğim, nasılsın? İyisin.
Hamdolsun. Allah razı olsun.
Allah
efendim,
afiyet versin. Evet, dinleyiciye sunarken sana da çerçeveyi sunmuş oldum. Yani bir aile reisisin.
Evet.
Anne baba birlikte kaç evladımız var?
Üç tane abi.
Üç, Allah bağışlasın. Amin, kız, Allah erkek.
İkisi kız, birisi oğlan.
Oğlan. Evet. Okuyorlar.
Evet.
Epeyce büyüdüler.
Birisi son sınıf, lise son sınıf.
Lise sonda.
En küçük de ilkokul dörtte.
En küçük de ilkokul dörtte. Allah bağışlasın.
Amin,
inşallah.
Allah
Oralardan da yola çıkarak kız evlat, erkek evlat ne veriyorsunuz? Ramazan'da çocuklar nasıl bir kalbi alışveriş yapıyorlar? Dedeleriyle, işte büyük anneleriyle buluşuyorlar. Baba anne, anne anne, büyük babalar. Onların böyle eskiden, hani ben hep konuşmalarımda anlatırım, bu amentü hassasiyeti konusuyla bağlantılı dedelerimizin bize ilk öğrettiği şeyler amentüdür derim. Amentünün hakkını vermek diye de bir şeyi işte sohbet ettiğim insanların gündemine taşımaya çalışıyorum. Murat Bey, babanız, sevgili arkadaşım, bir şeyler veriyordur. Onun da çok zengin bir gönül dünyası var, biliyorum. Yazılar da yazıyor. Yani çocuk dilini bulduğunu düşünüyorum. Bulmaya çalıştığını düşünüyorum. Oralardan başlayalım. Yani hem kendi özeliniz, hem genel manada aile ortamlarında, hani biraz da duyarlı babalar, anneler ne verebilir? Baba anne nasıl duyarlı olmalı? Oralardan devam edelim inşallah.
Evet. Bir Ahmet abi, ben tabii kıyas yapıyor insan. Kendi çocukluğumuz, evet, sonraki dönemlerde bizim çocuklarımız. Biz ne bulmuştuk, onlar ne buluyorlar. Biz, evet, ne bulamamıştık, onlar ne bulamıyorlar şeklinde. Ben aslında kendi çocukluğumuzla daha sonraki,
evet,
yani bizim çocuklarımızın çocukluğunun şöyle bir tabir buluyorum kendimce. Biz biraz ilgi fakiriydik. Ya yani nasıldı? Çünkü yani birçok aile zaten geçim sıkıntısı çekiyordu. Ben hatırlarım, yani böyle bir pazara gidemediğimiz haftalar olurdu. Yani orada işte annemiz çorba yapacak, makarna yapacak diyelim. Böyle bu tür bir ortam içerisinde çocukların o, bir kere çok iyi bir gözlemci olduğunu görmek lazım. Biz de gözlüyorduk, yani bir şey var burada. Yani okumaktan başka çaremiz yok. Biz yani okuyacağız ki bu efendim diyelim daha iyi bir ortama kavuşalım. Daha
çetin şartlar,
yani şartlar zor.
Aşılacak.
Nasıl aşılacak bunlar? Ondan sonra işte annemizin zaman zaman böyle bir şeyini görürsünüz o mücadele içerisinde. Diyelim babamızın kendisine göre bir mücadelesi var. Hep bunları iyi gözlemlemişiz. Ya bu bizim zaten doğal, yani çocukluğun en farik vasfı ve birçok belki ebeveyn de atladığı şey bu yani. Çocuk çok iyi bir gözlemci ve o tutarlılık noktasında muhteşem bir efendim oyuncu.
Evet,
yani
evet,
şey yapmıyor, kaçırmıyor hiçbir şekilde.
Evet,
yani
evet.
Buluyor ve ona göre de oradan ya kendine göre bir yol çiziyor veyahut da diyor ki tamam, babam annem işte çok tutarlı ve bunun üzerinden gitmem gerekiyor. Burada işte ilgi fakiri derken ya annemiz babamız bize ilgi göstermedi manasına değil. Biz onların gözüne girmek için çabalardık yani.
Evet.
O bir bizim için bir hayatta bir başarı kriteriydi. Şimdikiler bakıyorum şimdi birçok ailemiz aile muhatap oluyoruz etrafımızda. Birazcık tabir belki hoş değil ama ilgi manyağı haline gelmiş durumdalar. Gerçekten o kadar anne baba çocuğuna yöneliyor ki belki göremedikleri ilgiyi hani yansıtmak bir psikolojik transfer de olabilir. Bu psikolojik yansıtma da olabilir.
Genelde de öyle değerlendirilir.
Evet.
Yani biz göremedik çocuklarımız
görsünler tarzında.
Evet.
Şimdi çocuğa bu kadar aşırı ilginin onu beslemekten daha ziyade tam tersi mefluç bıraktığını bir kere görmek lazım. Yani çocuk çok iyi bir gözlemci. Her şeyi kendi açısından değerlendiriyor, kaydediyor ve ona göre de bir takım çıkarımlar yapacak. Ve bir bu çıkarımları hayatın gerçekleriyle yüzleştiği zaman da kullanacağı bir efendim aslında mekanizma oluşturma noktasında ihtiyaç duyuyor böyle şeylere. İlgi görünce hele hele bu ilgi kendi ayakları üzerinde yürüyebilecek kıvamı ondan esirgeyecek bir ilgi. Yani muhabbet tutsağı diyorum hatta ben bu tiplere. Muhabbet tutsağı olarak bu çocuklar büyüyünce ortada maalesef kendi ayakları üzerinde duramayan,
30'unu
geçtiği halde çocuk kalmaya devam eden tipler ortaya çıkıyor. Maalesef bizim şu an yaşadığımız dram birazcık ondan kaynaklanıyor. İşte okula gitmek istemiyor diyor mesela. Geçenlerde bir tane veliyle konuşuyoruz. Niye gitmek istemiyor? Kendisi diyor bir şeyler yapmak istiyor. Okuldaki arkadaşlarıyla arası nasıl diyorum. Çok iyi diyor. Çok seviyor arkadaşlar. Yani niye gitmek istemiyor peki? Hocalarıyla arası. Hocalarıyla da arası çok kötü değil. O zaman arkadaşlarıyla arası iyi değil. İyi. Hocalarıyla bir sıkıntısı yok. O zaman çocuğun sıkıntısının ailesiyle olduğu o kadar açık belli ki başka taraf yok kalmadı çünkü yani. Oralarda işte anne babaların biraz kendilerine dönüp bakması gereken bir boyut var Ahmet abi. Burada belki örnekliğin hani bir şeyleri dikte etmekten daha ziyade kendi üzerinde yaşamak yani tutarlı olmak yani. Yani namaz kıl demedim ben demiş bir anne baba. Çocuk namaz kılıyor. Hiç namaz kıl demedim. Peki namaz niye namaz nasıl öğrendi?
Kıldı?
Ben çünkü hiç namazımı aksatmadım yani demiş. Çok güzel bir örnektir benim için bu. Bizim de gerçekten biraz sabah namazı şeylerimiz oluyor şu anda. Ben ona özellikle şey yapıyorum yani. Bu benim vazifem yani sabah namazı çünkü zor o disiplini kazanmak sabah namazı disiplini ama o muhabbet iklimi içerisinde beraber yaşamaktan kaynaklanan hiçbir düşmanın hiçbir efendim çocuğumuzu elimizden almaya çalışan mihrakın ulaşamayacağı bir iktidar alanımız var.
Evet.
Çocuğumuz bizi seviyor aynı evde yaşıyoruz.
Tabii.
Ve buraya biz istemedikten sonra hiç kimse ulaşamaz. Televizyonla ulaşabilirler. Telefonla ulaşabilirler. İşte efendim bir takım sosyal medya mecralarıyla ulaşabilirler. Oralarda da ben çocuğumun yanında olursam, bak kızım, bak bunu kullanıyorsun ama bunda şöyle bir içerik olabilir. Böyle sevgiyle, muhabbetle, yani doğrudan yasaklamak yerine belki yönlendirerek ve orada hep böyle bir gözünün üzerinde olduğunu ona hissettirerek ama bunu da onun kendi menfaati için yaptığımızı ona bir şekilde fark ettirerek bu şekilde böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Anne babaların biraz anne baba olmaları gerekiyor.
Evet, güzel.
Yani anne babalık bence hayata hazırlamak Ahmet abi. Yani hep böyle bir yere kadar onun şey yapması değil. Onun bir müddet sonra kendi başına ayakları üzerinde ayrı bir aile olacağını fark edip bu biraz ağır geliyor anne babalara. Ben kendim de yaşıyorum abi. Şimdi diyorum ki yani bu gidecek evden.
Evet.
Bu apayrı bir dünyanın. Şimdi ben kendi annemle babamla ilişkilerime bakıyorum. Haftada bir kere gidebiliyoruz, gidemiyoruz. Böyle bakıyorum. Ya diyorum şimdi 30 sene önceki ben yani ya gece şey yapsam, yanımda kalkıp da göremesem şey yaptığım, telaşa kapıldığım o insanlarla şimdiki ilişkim nasıl olmuş? Bu da böyle olacak diyorum muhtemelen. O zaman bunu ona hazırlamam lazım benim. Yani
evet.
Bu bir şeydir. Nöbet devri gibi bir şeydir. O noktada birazcık belki o muhabbetimize yine adalet noktasında yani o adalet noktasından bakarak birazcık muhabbetimizi frenlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o muhabbet de bir müddet sonra belki farklı terbiyelere ya da verilmesi gereken terbiyeyi vermemeye.
Mesela Lütfi'cim babanın annenin yani dindar bir baba anne olduğunun çocuk tarafından hissedilmesi nasıl? Bence sanki o önemli diye düşünüyorum. Yani benim babam, annem dindar insanlar ama güzel insanlar gibi.
Evet.
Ya dindarlığı da güzel yaşayan insanlar
burada
gibi.
Burada dindarlıktan ne anlıyoruz Ahmet abi? Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
O çok önemli.
Dindarlık eğer işte bir takım hani kisve de alakalı bir şeydir. Yani sonuçta bir annenin bir kisvesi vardır, hı-hı, babanın bir kisvesi vardır. Bir İslam duruşu vardır. Hakikaten bu önemlidir. Ama doğruluk gibi, sadakat gibi, dürüstlük gibi, karakter o şeyi gibi yani tutarlılığı gibi. Şimdi beraber aile içerisinde hiç mahremiyet yok. Herkes birbiriyle gıllı gussuz, herhangi bir böyle rezerve olmadan konuşabiliyor.
Konuşabiliyor.
Ama siz bir komşunuzun ya da bir akrabanızın yanında farklı bir tipe ve yüze bürünüyorsanız çocuklar bu kaçmıyor işte.
Evet. Ya belki o dindarlığı o noktaya dikkat çekmen önemli. Mesela dindarlık sadece namaz kılmakla sınırlı mı? Yani benim babam dindar, namaz kılar. Ama benim babam dindar mesela anneme çok iyi davranır.
Evet.
Benim babam dindar, evlatlarına karşı büyük sorumluluk duyar.
Yalandan kesinlikle hoşlanmaz.
Yalandan kesinlikle hoşlanmaz. Yani herhangi bir hayatının bütün alanlarında dürüsttür.
Evet, evet.
Sağlam karakterlidir.
Evet.
Yani İslam'ı biraz da böyle algılama.
Evet,
değil böyle mi?
Anladım.
Yani
abi hayat tarzı olarak. Şimdi bakın bu son dönemde dindarlık dediğimiz o olgu popüler kültürün de birazcık etkisiyle, iktidarın da belki bu noktada katkısıyla artık böyle kaçınılan, sakınılan bir figür olmaktan çıktı.
Hı-hı.
Yani bu bir artık böyle bir netameli bir şey değil yani.
Korkulan bir şey. Yani ben dindarım demek artık korkulacak bir şey değil. Evet.
Ama dürüstlük, doğruluk, özü sözü bir olmak, muamelatında böyle tam bir o İslam hassasiyeti taşımak, bunlar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yine kibrit-i ahmer hükmünde.
Belki gençlik için daha çok.
Evet, evet.
Kendi kesinlikle. Evlatlarımız bile olsa.
Evet, aynen.
Yani babasına, dindar babaya saygı duyması lazım. Değil
evet.
mi çocuğun?
Kesinlikle
yani,
saygı duyması
benim
lazım.
Benim babam çok saygıdeğer bir insan. Benim annem çok saygıdeğer bir hanımefendi gibi.
Evet. Ve burada da şey de var abi. Yani bir ailede şöyle bir şey de var. Şimdi en sevdiğiniz insan babanız, anneniz.
Tabii.
Bunun onların gıyabında başka insanlarda sözü, lafı, şeyi nasıldır? Yani babamı nasıl konuşuyorlar yani? Yani burada işte çocuk
bu da önemli bir
ya
şey.
Övünüyor veyahut da bir fotoğraf çekiyor Ahmet abi.
Yani duymak istemediği şeyler söylenirse utanıyor mesela.
Utanıyor. Ve bunu da kendi içinde bir şekilde telif etmek zorunda. Çünkü babasıyla yaşıyor zaten.
Tabii.
Hani silip atamaz ki yani.
Evet,
babası yani. Sonuçta bu. Bunu nasıl telif ediyor çocuk? Eğer bunu yani bunu söyleyenlerin aslında doğru söylemediğini şeklinde, babası da çünkü öyle düşünüyordur muhtemelen. Böyle telif ediyorsa bir müddet sonra babasına benzeşmeye başlıyor. Belki oradan bir şey hani karakter kayması mı diyelim ona.
Böyle bir ayniyet.
Evet. Yani o orada işte şey başlıyor. Ya tamam ben ondanım, o da benden. Demek ki ben böyle olmak durumundayım deyip sonuçta babasının aynısı ya da halbuki orada da belki şeyi de yapmak lazım abi. Şunu işaret etmek lazım. Hani Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne atfedilen bir şey vardır ya, ben evladım odur ki bassın ayağıma, sıçrasın yukarıya. Yani ben o noktada beni aşsın yani. Himmet böyle bir şey yani. Büyüklerin himmeti. Babanın, annenin de hep maddi açıdan işaret ettiği bir ufuk var. Beni geçsinler parasal olarak. Daha iyi imkanlarda yaşasınlar. Daha iyi koşullarda yaşasınlar. Halbuki hakikatli baba odur ki, hakikatli anne odur ki hikmet olarak, erdem olarak, karakter olarak, hamiyet olarak, sadakat, dürüstlük olarak oğlum evladım beni assın. Benden daha güzel olsun. Daha iyi ahlaklı, daha dürüst, daha dindar, daha vatansever, daha cesaretli belki olsun. Halbuki şu an popüler kültürün etkisiyle işaret edilen işte daha iyi efendim imkanlarda yaşayan, daha iyi arabası olan, daha iyi dairesi olan, böyle şeyler işaret ediliyor. Biraz anne babaların da o noktada himmet ufkunda böyle çocuklarına yöneltecekler en azından. Himmet ufkunda şey olması gerekir diye düşünüyorum doğrusu.
Bir konu daha var Lütfi'cim. Ya bence önemli. Hani bu siyasi yönelişler değerlendirmesinde Diyelim ki iktidarda dindar bir siyasi kadro var. Yani dindarlığı gözüken, öne çıkan söylemleriyle de onu ortaya koyan. Fakat bunun gençlikteki karşılığının daha sınırlı olduğu, mesela genel toplumdaki karşılığının aşağı yukarı yarısında olduğu gibi bir şey var.
Öyle araştırmalar da yayınlanıyor.
Yayınlanıyor. Evet. Bir de eğitim seviyesi yükseldikçe bu şeydeki siyasi karşılığın düştüğü de ortaya çıkıyor. Şimdi şunu şey yapmak istiyorum. Dindarlaşmada ya da karşı tavır geliştirmede siyasetin bir etkisi var mı? Nasıl? Sence ne gözlemliyorsun o konuda?
Amir abi, bu ekonomik bir terimdir ama çok konuşulduğu için muhtemelen dinleyicilerimize vakıftırlar. Orta gelir tuzağı diye bir şey var.
Öyle bir şey
Çünkü
var.
Türkiye bir kapasitesi vardı. O kapasiteyi gerçekleştirdi. 10 bin dolarları buldu. Şimdi bundan sonra 20 bin lira bulabilmek için kapasite arttırımına gitmesi gerekiyor. Yani
sıçrama
yapması için ya bir yeni yer altında bir şey bulması gerekiyor, ya teknoloji üretmesi gerekiyor, ya bilgiyi efendim daha böyle farklı kullanması gerekiyor falan. Ben bizim dini söylemimizin de şu an orta söylem tuzağı yaşadığını düşünüyorum Ahmet abi.
Çok ilginç.
Biz iktidarın marifetiyle, gücüyle biz kendi söylemlerimizin sınırlarına geldik Ahmet abiciğim.
Evet.
Bundan sonra yeni şeyler söylemek, yeni şeyler üretmek gerekiyor. Ve bunun da o küresel dille mutabık şeyler olması gerekiyor. Yani düne kadar mağduriyetimiz, mazlumiyetimiz.
Yani şöyle bir şey, siyasetin, şunu sormak istiyorum. Yani siyasetin ortaya koyduğu bir profil var, bir görüntü var. Bu gençlik tarafından dindarlığa yönelten bir şey mi oluyor, yoksa daha yani siyasi iktidara yönelik eleştiriler gençlerin dini hayatla ilgisini de negatif mi etkiliyor? Asıl şeyim o.
Yani gençlerin ortaya yani konan
sizin
görüntüden...
siyaset diliniz, yani mesela siyaset diliniz, benim siyaset dilim gençliği nasıl etkiliyor iktidardayken veya muhalefetteyken? Mesela muhalefetteki siyaset dili de genç kitleyi etkiliyor. Ona karşı bu beni yansıtıyor veya yansıtmıyor diyor. Yani gençlerin dinle ilişkisinde siyasi kadroların durduğu yer, ürettiği dil, iş tutma tarzı, sergiledikleri profil nasıl etki ortaya koyar?
Yani orada tabii o popüler kültürün yani iktidarla çok yakından bir alakası olduğu için Ahmet abi.
Şunu da söyleyeyim. Yani evet. Tabii ki siyasi iktidarın coşkulu savunucusu bir gençlik var. Muhalefetin de öyle bir gençliği var. Ya biraz daha hani genel manada şey yapıyoruz. Diyelim ki insanların yani ortadaki gençlik, ya bu siyaset ortamında kendisini, ya bu siyasi yapı beni daha çok dine yöneltiyor mu, yoksa daha yol kesici bir şey mi olur?
Abi ben orada işte dindarlığın da dine yönelmenin de tekrar konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Yani dine yönelmek nedir abi?
Evet.
Dindarlık nedir? Bizim beklediğimiz dindar profili gençlikten nedir? Yani buralarda yeni tanımlar yaparsak, yani ben orta gelir tuzağına benzer bizim orta söylem tuzağımızın birazcık bu olduğunu düşünüyorum. Yani Rachel Corrie'yi nasıl yorumluyoruz Ahmet abi? Yani Kaliforniya'dan gelip de 20 yaşında İsrail tankları altında ezilen kızın biz cehenneme gideceğini düşünüyoruz. Öbür taraftan da efendim Mavi Marmara'daki manyaklar diye konuşan adamların bugün iktidara en büyük hizmeti yapan gazeteciler olduğunu düşünüyoruz.
İşte bak, bu da bir şey. Yani diyelim üçüncü bir genci düşün sen. Üçüncü bir genç. Buradaki o gazeteci türüne bakıyor. Siyasi iktidarın yanında görüyor onu. O gencin, üçüncü gencin tavrı ne olur?
Abi bu bizim oradaki iktidardaki şahıslardan doğrudan alakalı bir şey olmakla beraber genel söylemimizle de alakalı bir şey.
Tabii yani. Ki. Tabii
yani
ki.
Ben orta gelir tuzağına benzer orta söylem tuzağı derken bunu kastediyorum.
Önemli o sözün. Onu kastediyorum. Yani o sözün abi. Çok önemli.
Yani
evet.
Biz şöyle bir şey abi biz. Yani Genç Dergisi'nde biz iki tane soru sorduk. Dedik ki neden artı birsin? Hı. Sonrasında da ya biz bunlara gerçekten o özelliğiyle, biricikliğiyle hizmet edebileceği nasıl bir ufuk vaat edebiliriz? Biz bunlara ne söyleyeceğiz yani? Hı hı. Orada dünya seni bekliyor dedik. Hı hı. Yani Türkiye'nin dışında seni bekleyen garipler var, mazlumlar var, mağdurlar var.
Bir ufuk veriyorsun. Bir ufuk veriyoruz. Veriyorsun.
Bu ufuğu veriyoruz abi. Evet. Fakat bu ufkun dayandığı hamasetin, bakın çok önemli hı hı. bir şey. O Osmanlı medeniyetinin bugün yeni Türkiye bağlamında bir hamasetten öteye geçmesi lazım. Bu da neyle olacak?
İşte hangi seni tavırla. Bekliyor? Yani dünya evet, aynen, seni bekliyor, aynen hangi abi. Seni bekliyor? Evet,
senin dedeni bekliyor dünya. Evet. Sen deden olamamışsın ama hmm. daha. Sen deden nasıl olacaksın? Hmm. Deden güçlüydü, ahlaklıydı, tutarlıydı ve gerçekten bir davasının eriydi. Yani bunun için fedakarlık sergileyebilen insanlardı yani. Şimdi bu tabii birazcık şöyle bir şey de var. Çok ekonomik anlamda bir refah arttı, konfor arttı. Ortaya konan ekonomik gelişmelerin ya da işte AVM'lerin ortadaki efendim tablonun bizim ümit olmamızla nasıl bir bağlantısı var? Yani dışarıdan böyle pırıl pırıl parlayan bir Türkiye var diyenler bizim bu ekonomik gelişmelerimiz mi görüyorlar? Yoksa bir ideal manasında bir dava böyle bir inanç yücelişimizi mi görüyorlar? Ben burada birazcık işin bir saptırıcı en azından tuzak bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kaliteli fikir mi ürettik ki ümit olduk? Hı hı. Biz kaliteli yayınlar mı ürettik ki ümit olduk? Bizim ilim adamlarımız dünyanın birçok yerindeki böyle sorunlara çözümler üretti de İslami anlamda söylüyorum sadece. Hı hı. Bu anlamda mı bir ümit olduk? Yoksa hakikaten daha çok üreten... İşte kapasitesini gerçekleştirmiş böyle AVM'leriyle, markalarıyla, işte ekonomik anlamdaki öne çıkmış potansiyeliyle mi Türkiye şu anda bir göz kamaştıran bir yer? Ben hiç unutmam abi, bir Suudi Arabistanlı bir kız yurt dışında okurken böyle benim de babaannem Türk dedi, geldi böyle. Çok dedi hayranım dedi Türkiye'ye dedi. Türkiye dışarıdan o kadar muhteşem gözüküyor ki dedi ondan sonra. Ben anladım onun niye Türkiye'ye hayran olduğunu.
Niye?
O bizim laikliğimizi seviyor. O bizim laikliğimizi, o bizim aslında yani seküler tarafımızı seviyor.
Kendi ülkesindeki evet. belki dini atmosferden rahatsız.
Evet.
Evet.
Evet. Ya o anlamda da bugün biz ya işte Türkiye yüceliyor, yeni Türkiye dediğimiz, vaat ettiğimiz şeyin hakikaten bizim kendi İslami çabalarımız ve gayretlerimizle ortaya çıkan bir şey mi olduğunu yoksa...
Evet.
Orayı ben evet. doldurmayayım. Dinleyicilerimiz doldursunlar.
Lütfi'cim şimdi bir de şeyin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hani diyelim ki bu programı dinleyen genç insanlar var. Onlara bir şey söyleyelim. Yani doğrudan bir şey söyleyelim. Mesela gündemlerine dini almalılar mı? Yani dini almazlarsa olur mu? Hangi boyutuyla almalılar, değil mi? Böyle bir şey de söyleyelim. Yani ben düşünüyorum bunu hep böyle söylüyorum. Yani diyelim otomobiliyle giderken düğmeye bastı, Erkam Radyo çıktı. Orada konuşulanları dinleyen genç bir insan diyelim ki herhangi bir atmosferde, kültürel iklimde ama ne diyorlar bunlar? Dini bir program var. Gibi baktı ve dinledi bir süre. Şöyle 5-6 dakikamız var. Onu söyleyelim. Yani arkadaş gündeminde din olmalı senin. Olmazsa olmaz gibi ne söyleyebiliriz güçlü olarak böyle?
Abi ben tabii işletmeciyim.
Evet.
Bir böyle şeyim de var. İlahiyatçı hocalarımızı çok sevmekle beraber ürettikleri din dilinin tırnak içerisinde yetmediğini düşünüyorum. O yüzden bizim gibi işletmecilere kitaplar yazmak ya da senin ne haddine kardeşim diyenler de olabilir. Çok haklılar, ona bir şey söylemiyorum. Ama ben de bir pazar buluyorsam burada evet. otursunlar kendileri düşünsünler yani niye böyle bir şey var ortada diye. Abi ben din
dili... Yani şöyle bir şey, din dili ilahiyatçılara münhasır bir dil değil. Değil mi? Her birimiz
din sadece ilahiyatçılara bırakacak kadar önemli bir şey değil. Benim de meselem yani.
Her birimizin meselesi. Evet. Onun için her birimizin, biraz önce aileyi konuştuk. Babasın ve çocuklarına dini bir iletide bulunuyorsun. Yani sözlü veya davranışsal olarak yani.
Abi ben 3 tane mesaj vereyim o zaman.
Ver
ben
canım.
Şöyle şu anlamda vereyim yani. Biz bunları hep zaten bütün gençlik söylemlerimizde hep ifade etmeye çalışıyoruz.
Evet, evet.
Bir tanesi burada hakikaten mesela algoritma diye bir şey var. Çocuklara soruyorum, diyorum ki Google niye en iyi arama motoru diyorum. Yani bastığın zaman Google en iyi arama motoru. Hatta başka arama motoru bile adını bile bilen yok. Diyor ki herkes algoritması yüzünden. Diyorum ki sen kendi algoritmana peki dikkat kesiliyor musun? Benim algoritmam ne abi diyor, soruyor. Bizim algoritmamız niye mesela erkek olduğumuz ya da kız olduğumuz, niye aynı şu anne babadan değil de başka bir anne babadan doğduğumuz, niye Türkiye'de, niye 2017 senesinde, bundan 100 sene evvel doğmuş olsaydık abi biz bunların hiçbirisini konuşmayacaktık. Yani niye? Çünkü Çanakkale vardı mesela, yapılacak tek şey vardı orada, belliydi yani. Hı hı. Kitaptan sorunun çıkacağı yer belliydi. Hı. Benim onu cevaplamam gerekiyordu. Bugün ben 2017'de doğmuşsam eğer ve bu efendim imkanlar içerisine gelmişsem benim yapmam gereken bir şey var. Biz buna algoritma diyoruz işte.
Evet.
Yani bu algoritma deyince birazcık daha şey oluyor. Daha böyle farklı bir algı oluyor. Bir de bir hak dostunun vefat ederken söylediği bir şey var. Efendim bize bir tavsiyede bulunur musunuz? Diyor ki hakkınızdaki muradı unutmayın. Herkesin hakkında bir murat var demek ki bu dünyada. Yani niye geldiğine dair bir cevap var yani. O cevabı bulmak noktasında şimdi bir puzzle yani yapbozun parçaları ne kadar böyle dağıtılırsa dağıtılsın hepsini tek tek yerine koymak zorundayız. Senin de diyorum bir genç olarak bu dünyaya geliş maksadın, özel bir maksadın var, özel bir misyonun var. O misyonu bulmak için, o algoritmandan yararlanarak, hakkındaki o muradı bulmak için ne çaba sarf ediyorsun, ortaya ne koyuyorsun, bunun üzerinde düşünmen gerekir diyorum. Bir de yani şey vardır, en önemli meselemiz belki o kalbi selim dediğimiz, hani Cenab-ı Hakk'a götüreceğimiz en önemli mesele o. Eline alıp kalbini böyle arı duru bir şekilde ortaya çıkıp, bakın insanlar burada sizin hakkınızda en ufak kötü bir şey yok diyebilecek bir efendim samimiyette olmak, içi dışı bir olmak yani. Bunu sağlayabilecek hatta şöyle soruyorum ona. Gençsin diyorum. Hep genç kalmak ister misin? Yani gözü parlıyor herkesin. Hep genç kalmak ister misin deyince. Çünkü şu anki gençlik çağdaş kapitalizm de Ahmet abi. Gençliği bir kült haline getirdi yani.
Evet.
Fetişist bir şey yani. İhtiyarlar da genç gözükmek için çabalıyorlar şu
tabii,
anda.
Tabii.
Gençlik bir şey oldu. Herkesin bir şekilde hep böyle tutmak istediği bir şey oldu.
Güzellik uzmanları var.
Evet.
Erkeklerin de kadınların da
evet,
yani.
Evet, evet. İşte botokslarla şunlarla bunlarla. Ebedi gençlik diye bir şey var diyorum. Nasıl peki hep genç kalacaksın? Sürekli genç kalmak. Ya ben ölmek istemiyorum kardeşim. Ben hep bu dirilikle, hep bu heyecanla, hep bu coşkuyla kalmak istiyorum. Peki bunun yolu nereden geçiyor diye sorduğun zaman işte diyorum ebedi gençliği bulmak diye bir derdin olursa bu da dertten geçiyor. Dert nedir? Dert başkalarının derdiyle dertlenmek bir tür kendinden geçmek demektir. Kendinden nasıl geçer insan? Eğer başkalarının derdinin ne olduğuna dair bir bakış açısı geliştirirsen Allah senin dertlerini satın alır ve sen bir bakarsın ki böyle bir başkalarının derdiyle uğraşırken kendi dertleri hallolmuş, ebedi gençliğe doğru yürüyen bir kıvama erişirsin. Hani o ebedi gençlik vurgusunda hep 33 yaş şeyi vardır ya Ahmet abi, cennete hep 33 yaşında gireceğiz diye. Yani o düzeyde kalmanın bir psikolojik aslında şey olduğunu, o coşkunun, o heyecanın, hatta şöyle bir tarifimiz var. Yaptıklarıyla değil, yapacaklarıyla yaşayana biz genç diyoruz.
Evet.
Yapacaklarıyla yaşamak da sürekli heyecan içerisinde, hep böyle bir bundan sonra ne olabilir diye bir heyecanla yaşamak demek. O heyecanı muhafaza edebilmek işte ebedi gençlik diye düşünüyoruz.
İnşallah. Aynen. Teşekkür ederim Lütfi'cim. Gençlere de inşallah bir kalpte bir ışıltı oluşturmuştur.
İnşallah, inşallah Ahmet abiciğim.
Söyledikleriniz. Lütfi Arslan'la konuştuk. Genç Dergisi'nin kurucusu, halen orada yazı yazıyor. Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi. daha fazlasını Genç'te okuyabilirsiniz. Onu söyleyelim. Az söyledik, çok anlayın. Ramazan bereketi inşallah yüreklerinize böyle ışıklar halinde düşsün diliyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir iftar programının daha sonuna geldik. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
Hayırlı iftarlar efendim.